Ayrım 3.
Bana döndü. Yavrum, sonra bacağını bütün bütün kaybedersin. Mutlaka bir koltuk değneği lazım. Bak, yürürken de zahmet çekiyorsun. Ve ters yüzü dönerek hiç zahmet çekmeden yürüyüp gitti. Benim doktor bahçede kolunu bana verdi. Rica ederim, yaslanınız. Operatörün hakkı var, ihmal etmeyiniz. Hiç olmazsa bir baston. Yokuşu ağır ağır iniyoruz, hafif bir rüzgar. Her vesileyle bana ders veren doktor söylüyor. Bünye, bünye. Sizin için her şeyden evvel bu. Hastalığınız hem mevzi hem bünyevidir. Bol hava, güneş, bilhassa deniz havası. Bunları çok iyi bilirsiniz. Hastalığınız size adeta ameli doktorluk öğretiyor. Bu rüzgara bakın, çok faydalı. Bu kadar esmek şartıyla. Daha fazlası cümleye asabiyeyi kamçılar. Şurada bir lokanta var. Orada hem dinlenirsin hem yemek yeriz. Bir köy lokantasına gidiyoruz. Doktor mutlaka bir et seçmemi istiyor ve bana bir yemek rejimi çiziyor. Öteki operatörün kararını anlattım ve bundan çok müteessir olduğumu söyledim. Düşündü, çok düşündü. O state diye mırıldandı. Gene düşündü, tereddüt içinde söyledi. O kadar korkmayın, bir kere de biz görelim. Yarın değil öbür gün gelirsiniz, bizim operatör de bakar. Olabilir ki küçük bir ameliyatla, hatta yalnız alçıyla yahut yarım bir iltisak-ı mafsal ile kurtarırız. Sonra kuvvetle tekrar etti. Bünye, bünye. En mühim nokta bu. Çok iyisiniz, bunları biliyorsunuz. Fakat haydi bakalım, işte yiyeceğiniz geldi. Bunu bitirmelisiniz, iyi çiğneyiniz. Hiç iştahım yoktu. Suni bir gayretle bıçağı bastım ve ilk lokmayı ağzıma götürdüm. Fakat etin kokusu bana teşirhaneyi hatırlattı. Birdenbire damağımda çürümüş bir insan eti lezzeti, genzimde ağır bir koku hissettim. Bu duygum bana o kadar hakiki göründü ki lokmayı yutamadım. Çıkaramadım ve kıpkırmızı kesildim. Lokantanın bahçesine çıktım ve geldim. Doktor biraz şaşırmış fakat soğukkanlı duruyordu. Bir bardak su verdi. Her şeyi anlamıştı. Teşirhaneye gezmemeliydik dedi. O koku bütün lokantayı ve genzimi dolduruyordu. Gördüğüm ölülerden birinin yanağını ısırmış gibiydim. Doktor vah vah diye mırıldandı. Halbuki mesele çok basit. İnsan hastalanır ve ölür. Zavallı Yorick. Beni karşılayan sükut. Bu adada bir şey var. Mühim bir şey. Köşke girdim. Fakat aşağı sofalarda, merdivenlerde, kapısı açık odalarda ve salonda kimseye tesadüf etmedim. Paşanın yatak odasının önünden geçerken içeride hararetli bir konuşma duydum. Nusret'in sesi de geliyordu. Biraz durakladım ve paşanın küçük bir kahkahasını duymaktan gelen cesaretle içeriye girdim. Paşa uzun koltukta arkaüstü yatıyor, Nusret pencerenin kenarına oturmuş dizlerini sallıyor ve aynalı dolabın açık duran kapısı arkasından yengemin kalın bacakları ile siyah elbisesinin eteği görünüyordu. Ben girer girmez hepsi birden sustular. Beklediğim alaka yerine bu sessizlik beni şaşırttı ve bu şaşkınlığımı gören Nusret'in yüzünde bir istihza belirip belirmediğine bakmadan paşaya doğru bir iki adım attım. Beni gene o himaye etti ve ilk alakayı gösterdi. Oo, iyi, çabuk geldin. Ne haber? Anlattım ki operatör beni muayene etmedi. Yarın değil öbür gün. Anneme kartı yazdım, artık merak etmez. Bir roman aldım. Cinayi ama güzel bir şeye benziyor. Paşa sadece haydi bakalım diye mırıldandı. Ve odayı gene sessizlik bastı. Nusret'e baktım. Başını pencereden dışarı çevirmiş ve dizlerini sallıyor. Yengem aynalı dolabın içine kapanmış. Kapısı hafifçe gıcırdıyor. Bu odada bir şey var. Bu odada mühim bir şey var. Merak ediyorum. Anlamak istiyorum. Beni karşılayan bu sessizliği yenmek istiyorum. Kitabı paşaya uzatmaktan başka bir hareket yapamadım. Aldı ve bakmadan küçük bir dolabın üstüne koydu. Ya, pekala. Gibi tamamıyla anlayamadığım bir şeyler söyledi. Aynalı dolabın kapısı gıcırdıyordu. Nusret pencerenin kenarından indi ve aramızdan çekilerek balkona çıktı. Ben de hemen odadan çıkmak ve yalnız kalmak istiyordum. Fakat yapamadım. Biraz sendeleyerek iki adım kadar geriledim. Yukarı çıkayım gibi bir şey mırıldandım. Kapıya doğru yürüdüm. Oda kapısının yanında ayakta Nurefşan duruyordu. Onu ancak odadan çıkarken görmüştüm. O da bana garip gözlerle, birçok manalarla yüklü, dolgun gözlerle bakıyordu. Odadan çıkınca nereye gideceğimi, ne yapacağımı şaşırmıştım. Bütün bu ev, bütün bu insanlar bana yabancı geliyordu. Onları bana tanıtan büyük alakalar, hatıralar bir anda kaybolmuştu. Merdivenlerden indim, bahçeye çıktım. Havuzun başında Nusret'le geceleyin oturduğumuz demir kanepeye oturdum. Fakat bahçeyi göremiyordum. O yaşımda kuvvetli acıların bana verdiği geçici sağırlık ve körlük içindeydim. O acılardan biri ki saniyeler içinde artıyor, azamiye çıkıyor, gözlerimin arkasında bir karanlık ve kulaklarımda bir uğultu yapıyor. Kendimi taşıyamayacak kadar dermanımı kesiyordu. Başımı arkaya dayadım. Bahçenin uzaklarında, yeşillikler arasında bahçıvanın görünüp kaybolan iki kat eğilmiş vücudu gözlerimi biraz oyaladı. Fakat gene içim karardı. Biraz evvelki yatak odasından parça parça hayaller. Paşa'nın çapaklı sesi, Nusret'in dizlerinde sinirlilik, Nurefşan'ın gözleri, aynalı dolap kapısının gıcırtısı ve bu ses. Bu dizler, bu gözler, kapı, gizli şeylerin diliyle bana neler söylüyorlar. Bazen etrafımızda o kadar esrarlı bir hadise olur ki, ince teferruatına kadar bunu sezeriz. Fakat hiçbir şey idrak edemeyiz. Ruhumuzun içinde ikinci bir ruh her şeyi anlar, fakat bizi anlatmaz. Böyle korkunç işaretlerle bizi muammanın derinliklerine atar ve boğar. Kuruntulu adam. Nen var, niçin susuyorsun? Boğuluyorum. Kurtulmak için başımı kendi derinliklerimden çıkarıyorum, bahçeye bakıyorum. Oyalanacak bir şey arıyorum. Yeşillikler arasında bahçıvanın kambur sırtı, hala aynı noktada. Bir nebat, bir toprak parçası üstünde ne ısrar. Bütün ruhu ticaretini mert ve asil tabiatla yapan adam. Kendisini ona emniyetle veriyor ve nebatla toprakta açtığı hesabı cariyede aldanmayacağını biliyor. Bunun için sakin ve kendinden emin çalışıyor. Bunun için 20 santimetre murabba bir toprak parçası üstünde, güneşin altında saatlerce yorulmadan mazbut bir heyecanla didinip duruyor. Onu o kadar kıskanıyorum ki saadetinin içine daha fazla giremiyorum. Kendime dönüyorum. Fakat içimde ne kargaşalık. Bana tabi olmayan binlerce hayaller ve hatıralar. Şiddetli bir anafor içinde savruluyorlar. Arkamdan bir şehir kaçıyor. Dizlerimde bir kerpeten, hastalık ve tabiat. Çamların arasında beyazlıklar, bünye, bünye. Sizin için her şeyden evvel bu. Evimizin sokak kapısı üstünde çocuklar, birdenbire keskin bir çığlık. Daha sabredelim mi? Yengemin paşaya uzattığı çanta ve paşanın bana elini uzatırken yüzündeki şefkatin arkasına gizlenen istihfaf, istihza, nefret, hakimiyet, mum ışığının sallantıları arasında uzanıp pısalan bir boy. Canlı, hareketli gözler. Simsiyah ve hareketsiz. Uyuyamadım diyor. Ben de uyuyamadım. Ben bir şeyler düşündüm. Ben de bir şeyler. Gömleğinin üstünde bir şal. Arkamda açık duran balkon kapısından hafif bir rüzgar giriyor. Hani benim kitaplarım? Çırılçıplak, sapsarı, upuzun bir vücut. Yanakları çökmüş ve tıraşı gelmiş. Horatio, bana bir şeyler söyle. Ne söyleyeyim efendimiz? Mermer masanın üstünde bir ölü. Heyhat. Ben onu tanıdım. Horatio. Soytarıların en alaycısıydı. Bin defa beni kollarında gezdirdi. Şimdi ne yanak kalmış ne ağız. Bin defa beni kollarında gezdirdi. Velüt bir muhayyele. Hani senin şarkıların, latifelerin, davetlileri kahkahalarla boğan şakaların? Operatörün bana bakışlarındaki merhamet, nefret ve ciddiyet. Ağır ağır yokuş iniyoruz. Bir köy lokantası, lokma. Zavallı Yörük, Horatio. Bana bir şey söyle. Ne söyleyeyim? Arkamda bir ayak sesi, bir kahkaha. Ben doğrulmaya çalışırken bir kahkaha daha. Nusret. Ayol neredesin? Yüzüme dikkatle bakıyor, cevap bekliyor. Neredesin? Odada seni aradım. Gözlerimi önüne eğiyorum. Yoruldum, dinleniyorum. Yanıma oturdu. Hala gözleri yüzümde. Yok yok, bir şey var. Gene bir şeyler kuruyorsun. Cevap vermiyorum. Bir kere girdiği bu yolda zorla yürüyor. Vallahi bir şeyler kuruyorsun. Neye canın sıkılıyor? Küçük şeylere. Söyle bana, yorgunum. Haydi söyle bana, yorgunum. İstasyondan buraya kadar yürümek yordu. Biraz dinleniyorum. Şu bahçıvana bakıyorum. Ne güzel çalışıyor. Haydi haydi, söyle bana. 20 santimetrelik bir toprak parçası üstünde. Kuzum, bir şeye mi darıldın? Hayır. Ben neye darıldığını biliyorum. Hiçbir şeye darılmadım. Biliyorum diyorum sana. Hayır. Sen biraz evvel darıldın. Odadan çıkışından belliydi, değil mi? Hayır, darılmadım. Darılmış değilim. Orada benden gizli bir şeyler konuşuyordunuz gibi geldi bana. Dışarı çıktım. Hayır, senden gizli bir şey konuşmuyorduk. Olabilir, bana öyle geldi. Hayır. Bak sen ne vesveseli adamsın. Düşün, düşün de kendini anla. Senden gizli bir şey konuşmuyorduk. Annem soyunuyordu. Sen odaya girince o da aynalı dolabın kapısı içine saklandı. Ben sana işaret ettim, görmedin. Şimdi anladın mı? Bu vesveseleri bırak. Sen çok kuruntulu insansın. Kalk. Dinlendinse bahçıvana görünmeden küçük salatalık koparalım. Haydi. Paris. Sen git, Paris'e git. Ha ha, tıpkısı be. Gözümün önüne geliyor Paris. Enstitü binası, sonra Cumhuriyet heykeli. Yamandır Paris. Bir daha göremeyeceğiz. İnşallah sen gidersin de görürsün. Benden geçti artık. Fakat insan romanları okurken de Paris gözünün önüne geliyor. Hem bu hoş bir roman. Aferin, iyi bulmuşsun. O yeraltı meyhanelerinde ben yüzlerce defa kafayı çektim. Absinthe üstüne absinthe. Paşa boğa kahkahalar atıyor, okuduğum romanın yerli Paris tasvirleri hafızasının kapağını açmış, gençliğinin en taşkın yıllarına ait hatıralarla ağzına kadar dolu bir bentten 25 senelik bir mazinin seli şarıl şarıl akıyordu. Bütün Paris hatıraları ve bol ve gevrek kahkahalar. Ki çocukluğumda paşa bundan ne kadar çok salıverirdi ve her insanı bize hatırlatan, her insanı içimizde yaşatan bir ayırıcı alamet varsa paşayı da bana hatırlatan, içimde yaşatan bu gevrek ve bol kahkahalarıydı. Ben diyordu, Paris'e gittiğim vakit Sadi Carnot, reisi cumhurdu. Kaç senelik mesele bu? Dur bakayım, 1887, 13, 15, daha 28 sene evvel. Sen de o vakit dünyada yoktun, ne gezer? Sadi Carnot, cumhur reisiydi. Paris'in yeraltı meyhaneleri vardı. Orada apaçlar toplanırlar. Hani romanda okursun ya, işte o herif gibi 3 değil, 5 değil, 15 apaç ortaya dolarlar. Ha içlerinde politikacılar da vardır, anarşistler. Hepsi de Sadi Carnot'un düşmanları. Kapılar kapanır, dışarıya gözcü konur, polis gelmesin diye. Hoş polis her şeyi bilir ya, arada bir bunları basar derken, evet kapılar kapanır, masanın üstüne bir anarşist çıkar, dehşetli bir nutuk söyler. Hey aman Allah, gözleri kızarmış, absent üstüne absent, bağırır dururlar. Aa bas Sadi Carnot, yani kahrolsun Sadi Carnot diye haykırırlar. Kimi yere bardağı atar, şırak diye kırar, artık herkes masaların üstüne çıkar, nutuklar, haykırışlar. Hurralar, bir neşe, bir coşkunluk, bir fırtına, kıyametler kopar. Göğsü yorulan paşa biraz duruyor. Hatıralarının sillesini kendi içinde seyre dalıyor. Hey, ah gibi iniltiler salıveriyordu. O tarihte biz Harbi Umumiye'ye henüz girmiştik. İddiatçılar hakimdi. Paşa Fransız dostu ve Alman aleyhtarı, iddiatçılara düşmandı. Hep sabah okur, muhalif fıkranın muvaffakiyetlerini arardı. Bab-ı Ali baskınından sonra sabah birdenbire dilini değiştirivermiş ve iddiatçıların tarafına geçmişti. Hatta Nazım Paşa'nın katlini ehemmiyetsiz bir vaka gibi 2-3 satırla yazmıştı. Paşa en güvendiği gazetenin de bu ihanetini görünce o günden beri matbuatı da gücendi ve bir daha köşke gazete sokmadı. Bunun için gençlik hatıralarıyla karışan siyasi muhalefet ihtirası 60'ını geçen bu ihtiyarı anarşist gibi diriltiyor, uykudaki enerjilerini ayaklandırıyor, coşturuyordu. Sonra diyor, Sadi Carnot'u öldürdüler. Ben o vakit Paris'te değildim, İstanbul'a gelmiştim. Herifi İtalyan anarşistleri vurdu, Lyon'da. Anladın mı? Sen git, Paris'e git. Bak orada romanda okuduğun Pont Neuf'un arka sokağında bir yeraltı meyhanesi vardır. Hoş, bugün duruyor mu acaba? Nefesi kesiliyordu. Romanı okumaya devam ettim. Çünkü bir kapalı araba, sarı ve ölümlü ışıklar neşreden fenerleriyle Pont Neuf'u geçti ve enstitünün parmaklığı önünde tevekküf etti. Soluk gümüşü renkli bir şapkalı, labis orta yaşlı bir adam, arkasında kısa boylu, kamburca diğer bir adamla arabadan atladı ve derhal emir verdi. Lambaları söndürünüz. Gizli konuşulan şey, bir odanın içindeki sır. Yatak odama girerken kapının önünde Nurefşan'ı gördüm. Elinde bir şamdan. Sizi bekliyorum dedi. Şimdi sizin cibinliğinizi kurdum. Sivrisinekler çoğaldı. Odaya benimle beraber girdi. Etrafına bakınıyor. Benim daha fazla rahat etmem için odada yapılacak yeni işler arıyor. Bulamamaktan canı sıkılmış görünüyordu. Ben sandalyeye oturdum ve onun çıkmasını bekledim. Çıkmadı ve karşımda durdu. Konuşmak istediği ve cesaret edemediği belliydi. Konuşturmak istedim. Söyle bakalım Nurefşan. Senin saka ne alemde? Yem yemiyor mu? Hastalığı geçti mi? Son ihtiyarlık yıllarında kuşlara pek merak sardıran bu köşkte büyük bir kuşhane kuran paşa, hasta bir saka kuşunu Nurefşan'a vermişti. Kızcağız odasında bu kuşu tedavi ediyordu. Bugün hayvancağıza iyi bakamadım, misafir geldi. Sonra yüzüme dikkatle bakarak biraz daha yüksek sesle ilave etti. Doktor Ragıp Bey'in validesi geldi. Benim bu bahse ehemmiyet vermememden korkarak çabucak şunları da söyledi. İş ilerliyor. Hangi iş? Diye sordum. Bir iki güne kadar söz kesilecek. Küçük hanımı doktora veriyorlar. Bu haberi elimden geldiği kadar tabii karşılamaya çalışarak dedim ki, öyle mi? Nusret de bana söylüyordu. Demek buraya bir damat gelecek. Fena mı? Nurefşan başını önüne eğdi ve memnuniyetsizliğini gizlemeyen bir yüz buruşuğu yaptı. Sonra anlattı. Düğünden sonra doktor küçük hanımı Berlin'e götürecek. Orada hastanelerde çalışacakmış. Ya demek küçük hanımı kaybedeceksin. Ben bu evlenmeyi hiç istemiyorum. Paşa efendi de istemiyor ama yengeniz istiyor. Gene yüzüme baktı ve benden bu duygusunu paylaştığımı anlatacak bir söz bekledi. Bir şey söylemedim. Devam etti. Bugün siz Paşa Efendi'nin odasına girdiğiniz vakit bunu konuşuyorlardı. Birdenbire sustular. Kendimi tutamadım ve şiddetle canlandım. Ya, ben bunun üstüne mi geldim? Öyle ya. Küçük bir tereddütten sonra sordum. Ne konuşuyorlardı? Hanımefendi, doktorun validesinin söylediklerini Paşa Efendi'ye anlatıyordu. Ne diyordu? Diyordu ki işte, birkaç güne kadar söz kesilmeliymiş. Bir aya kadar da nikah, düğün. Sonbahara doğru doktor Berlin'e gidecekmiş. Küçük hanımı da götürecekmiş. Nusret ne diyor? Gülüyor. Paşa, o da gülüyor. Vay, sen Berlin'e mi gideceksin diye alay ediyor. Peki Nurefşan? Sen o şandamı bırak. Benim şandamımda mum kalmamış. Zaten bunu size getirmiştim. Pekala, Allah rahatlık versin. Size de efendim. Nurefşan çıktı. Size de efendim. Bana da mı? Ümit etmiyorum. Nusret bana yalan söyledi. Dünyanın hiçbir Nusret'i yalan söylememelidir. Öyle bir yaştaydım ve öyle bir mizaçtaydım ki çocukluğumda o kadar az oyun oynamıştım ve aldatmasını o kadar az öğrenmiştim ki yalan bana suçların en ağırı gibi geliyordu. Ve bir yalan söylendiği zaman insanların değil eşyanın bile buna nasıl tahammül ettiğine şaşıyordum. Yalana her şey isyan etmelidir, eşya bile. Damlardan kiremitler uçmalıdır, ağaçlar köklerinden sökülüp havada bir saniye toz içinde duman olmalıdır. Camlar kırılmalıdır, hatta yıldızlar düşüp gökyüzünde bin parçaya ayrılmalıdır filan. Zavallı mürahik. Nusret bana yalan söyledi. Ah ben ruhumun içindeki o ikinci ruhu bilirim. Esrarı gören gözleriyle ve esrarı duyan kulaklarıyla her şeyi sezer ve bana sezdirir ve beni aldatamaz. Ah içim beni aldatmaz. Ben o gün odaya girer girmez her şeyi sezdim. Aynen dolap kapısının gıcırtısı, Nusret'in dizleri ve Nurefşan'ın gözleri. Bana üç münade gibi haykırdılar. Hakikati seviniz, o da sizi sever. Hakikati arayınız, o da sizi arar ve üstüne yalan, çin setleri gibi kalın duvarlar örsün. Altında kalan hakikat ince bir iniltiyle, bir hafif rüzgar dalgasıyla, herhangi bir küçük işaretle mevcudiyetini bildirir. Buradayım der. Nusret bana yalan söyledi. Hem ne çabuk yaratılmış, ne mükemmel, ne güzel yalan. Annesi ayna dolabının içine çıplakmış. Yalanlarla besli bir muayile, hakikatin unsurlarını ne çabuk buluyor. Etraftaki eşyayı, hadiseleri kendi gayesine göre ne çabuk tertip ediyor. Ve malzemesi hakikat olan, hakiki toprakla, alçıyla, suyla yoğrulan bu abide en kuvvetli gözleri nasıl aldatıyor. Ne sanat, ne sanat. Bak sen ne vesveseli adamsın ha. Düşün, düşün de anla. Senden gizli hiçbir şey konuşmuyorduk. Annem soyunuyordu. Sen odadan içeri girince ayna dolabın içine saklandı. Ben sana işaret ettim, görmedin. Şimdi anladın mı? İşte şimdi anladım. Ah küçük Aşif'te. Fakat ya Rabbi, ben bu gece bu odada yatmaya niçin mahkumum? Niçin ta buradan kalkıp evime kadar yayan gitmiyorum? Ve evimin sofrasında baygın düşmüyorum. Nusret bana yalan söyledi. Bunu onun yüzüne vurmak istiyorum. Hakikat yalana karşı mücadeleye beni mecbur ediyor. Mukaddes iş, bunu yapacağım. Bütün hayatımı buna hasredebilirim. Dünyanın hiçbir Nusret'i yalan söylememelidir. Zavallı muharik. Tek başıma ben buna mani olacağım. Zavallı 15 yaşındaki hasta muharik. Ben mani olacağım. O gece uyuyamayacağımı anlıyordum. Nusret bana yalan söyledi. Fakat sabaha kadar nasıl sabredebilirim? Ah gene odama giriverirse. Bu ihtimali düşünürken onun odasına gitmeyi de düşündüm. Bütün mahsurlarını hesap ediyordum. Büyük bir arzunun bana ilham vereceği aklıma gelmez tedbirle Nusret'in odasına girebileceğimi kendime kabul ettirdim. Vaka tehlike vardı. Çünkü Nusret'in odası paşanın odasının tam üstündeydi. Ve en küçük ses aşağıdan duyulabilirdi. Bunlara karşı tedbirler düşünürken vücudum daha evvel kararını verdi. Ve muhakemelerim bitmeden ayağa kalktım. Kapının eşiğinde biraz durarak etrafı dinledim. Tam sessizlik. Bütün köşk uyku ve karanlık içinde eriyor. Sofanın ortasına kadar birkaç adım attım. Gene durdum. Bu sefer daha emniyetle Nusret'in oda kapısına geldim. Hafif iki defa vurdum. Kim o diye bir ses geldi. Onun sesi. Bu seste bile ben bir sinsilik, bir hilekarlık, örtünen, değişen, gizlenen ve aldatan bir şey keşfediyordum. Aç Nusret. Kapı kilitsiz. Topuzu çevirdim, içeri iki adım atıp kapıyı kapadım ve durdum. Nusret yatağının içinde oturuyor, bana dikkatle bakıyordu. Bir dakika böyle geçti. Ne var dedi. Birkaç adım yaklaştım. Sana mühim bir şey söyleyeceğim Nusret. Odama gelir misin? Burada seslerimiz aşağıdan duyulur. Yüzüme hala dikkatle bakıyor, bir şey söylemiyordu. Ciddi olduğumu gördü. Peki, geliyorum dedi. Azgın mürahik, inanmak şehveti. Ben belki teselli edilmeye muhtacım. Fakat bunu istemiyorum, anladın mı? Ben yalan söylenmesini istemiyorum. Hem bu ne budalaca teselli. Aldandığımı anladıktan sonra daha fazla sıkılmayacak mıyım? Sen neler söylüyorsun kuzum? Ben bir şey anlamıyorum ki. Nusret, beni hem dinlemeye hem anlamaya mecbursun. Ben sana diyorum ki bana karşı doğru ol. Herkes yalandan nefret eder ve yalan söyler. Hem herkesten fazla nefret ediyorum ve herkesten az yalan söylüyorum. Benim mizacım böyle. Peki ama bunları bana niçin söylüyorsun? Bunu anlaman lazım. Hiçbir şey anlamıyorum. Nusret, bunu anlaman lazım. Hiçbir şey anlamıyorum. Hayretler içindeyim. Sana ne oldu, ne var? Gene ne kuruntular yaptın? Kuruntu değil. Ben hiç kuruntu yapmam. Ben hissediyorum. Ben hakikati hissediyorum. Hangi hakikati? Benden gizlediğin hakikati. Of, ne tuhaf söylüyorsun. Ben böyle konuşulmasından hoşlanmam. Karanlık sözler. Kuzum, açık söyle. Bu gece sen bana çok üzüntü verdin. Niçin canım? Demin Nurefşen buradaydı. Ben bugün odaya girdiğim vakit neler konuşulduğunu anlattı. Peki, artık anlaman lazım ve anlıyorsun. Fakat bu yalanı kapatmak için yenisini arıyor ve vakit kazanmaya çalışıyorsun. Fakat sen beni meraktan öldüreceksin. Ne yalanı canım? Sen bana dedin ki annen soyunuyormuş da aynalı dolaba saklanmış. Yalan. Sen sahi benden 4 yaş küçüksün ve çocuksun. Nasıl ispat edeyim sana? Hiç bak ama bak yüzüme. Sana tekrar söylüyorum ki sen odadan içeri girdiğin vakit annem odada soyunuyordu ve aynalı dolabın içine saklandı. Bugün o doktorun annesi gelmedi mi? Geldi. Birkaç gün içinde söz kesilmesini istemedi mi? Düğünden sonra kocanın seni Avrupa'ya götüreceğini söylemedi mi? Kocanın deme, sinirleniyorum. Evet, söyledi. Bugün siz odada bunları konuşmuyor muydunuz? Konuşuyorduk. Benden niçin gizledin? Gizlemedim. Sana bu gece her şeyi anlatacaktım. Fakat bahçede pek canın sıkılıyordu. Hem de bunlar uzun uzun konuşulacak şeyler. Geceye bıraktım. Annemin soyunup soyunmadığını öğrenmek istersen şimdi hemen aşağı in. Nurefşen'i uyandır. Ona sor. O seni seviyor, doğruyu söyler. Ben bir nefes boşalttım. İnanmanın kurtuluşu. Nusret sevinçle, ah koca çocuk dedi. Ben de gülümsedim. Ve çılgın bir sevinçle hadisenin üstüne abanıyor, gayri hakiki bir nokta arıyordum. Fakat bir kere inanmanın şehveti başladıktan sonra hakikat olduğuna iman edilen şeyi bütün iştirakiyle kucaklayan insanlar gibi sevinçten çıldırıyordum. Kuruntumun utancını duyamayacak kadar mesuttum. Haydi şimdi soyun, yatağa gir. Ben de şalımı alıp geleyim, üşüyorum. Nusret'in odaya yarı çıplak geldiğinin o anda farkına varmıştım. Nusret'in uykusu. Gül bahçelerinde bir gezinti. Nusret odadan çıkınca soyundum. Bir taraftan da Nusret'e itimadıma teftiş ediyordum. Yatağa girdim. Nusret geldi, cibinliği açtı, içeri girdi ve yatağa oturdu. Hala onu sevdiğimi tamamıyla anlamıyordum. Fakat sevinç içindeydim. Ona dikkatle bakıyor, gözlerimi onunla dolduruyor, gözlerime karışan öteki eşyayı görmemeye, onun gözlerimdeki aksini saf bırakmaya çalışıyordum. Mum ışığında yarı çıplak ne kadar güzelleşiyor. Her kımıldanışında bazı bir çocuk, bazı bir genç kız, bazı da bir kadın beliriyor. Saçlarının gıdığından kurtarmak için başının yaptığı ilcai küçük sıçrayışlarla bir çocuk, gömleğinden kurtulan yarı çıplak bir omuzun yavaşça ve utangaç içeri kaçışıyla bir genç kız ve arada bir arzulu bir teneffüsle gerilen göğüslerinin ileriye çıkışı, kendini gösterişli ve kuvvetli kabarışlarıyla bir kadın. Ve şalı idare eden kıvrak zeki eller. Ve ne şefkatli arkadaş, beni temin ediyor.